Ayrım 23.
Pascal, insanı düşünen bir şeker kamışı olarak adlandırmıştır. Varsın öyle olsun. Ama ben dev ruhlu insanları görebildim. Onlardaki yaratıcı enerji büyük bir güç ve bu güç çevresinde adeta biz ölümlüleri kendisine çeken görünmez manyetik alan oluşturuyor ve tüm düşünceler, duygular ve yaratıcı enerji burada birikiyor. Marx'ı anımsıyorum. O böyle değil mi? İnsan yeryüzünün en büyük harikasıdır. Onlara olan sevgimiz kocamla beni şimdi patlamaya hazır barut deposuna dönüşen Paris'e çekiyor. Bizim yerimiz dostlar arasında, yüce ve iyi olana bıçak çekilen yerde. Amerika'da siyah kölelerin, Avrupa'da bir zamanlar Spartaküs'ün kılıcını çektiği beyaz kölelerin, emekçilerin, yoksulların acılarını gördüm. Çevremizde daha ne çok acı var? İnsanın buna kayıtsız kalması mümkün mü? Sonunda Krasovskiler Fransa'nın başkentine ulaştılar. Orada bir süre önce Lyon'dan gelmiş yaklarları ve Enternasyonel'in diğer üyelerini buldular. Duval'in tavsiyesi üzerine Krasovskiler kendilerine iki odalarından birini veren Stock'ların evine yerleştiler. Catherine hevesle mutfağı topluyordu. Krasovski ile çabucak yakınlaşan Wroblewski kısa sürede onun ulusal orduya girmesine yardımcı oldu. Bir süre önce General Troç, Polonyalı sürgünlere bu izni vermiş fakat bağımsız savaş birlikleri kurmalarını yasaklamıştı. Yabancılar Fransız üniformasını taşıyorlardı ve tüm Fransız asker ve subaylarıyla eşit haklara sahip olarak hizmet veriyorlardı. Genç ve sağlıklı Wroblewski gibi yaşlı ve hasta Krasovski de askeri disipline uyuyor ve ulusal ordu mensubu olmanın gereklerini itirazsız yerine getiriyordu. Lisa çevresini inceliyor ve yoldaşlarla tanışıyordu. Sık sık Enternasyonel'in bulunduğu Karderi Sokağı'ndaki binaya gidiyordu. Savaşın başlamasıyla birlikte Fransa şubesinin faaliyetleri hemen hemen durmuştu. Emekçilerin orduya alınması, işsizlik, kovuşturmalar ve tutuklamalar Enternasyonelcilerin faaliyetleri üzerinde ölümcül bir etki yapmıştı. Seraye Marx'a şunları yazıyordu. Paris'e geldiğimde bir delege beni belediye binasına gönderdi. Derneği nerede bulacağımı sorunca bana yanıt olarak şu anda ne münferit şubelerin ne federal konseyin mevcut olduğunu, tüm üyelerin önce hapiste olduğunu, daha sonra da değişik alaylara dağıtıldıklarını, bazılarının düzenli orduda bulunduklarını, diğerlerinin de ulusal orduda olduklarını, bunun sonucu olarak da derneğin dağıldığını söyledi. Cumhuriyet'in ilanından sonra şube canlanmaya başlamıştı ama yine de pek büyük değildi. Onun örgütsel etkisinden çok ideolojik bir etkisi vardı. Marx ve Engels'in taktiğinin izleyicisi olan enternasyonelciler Almanya ile barış anlaşması imzalanıncaya dek son derece dikkatli bir politika izlemeleri gerektiğini kabul ediyorlardı. Tek doğru tavır olan bu tavrı netleştiren Engels, Marx'a yazdığı mektupta savaş bitinceye kadar Fransız emekçilerin harekete geçmemeleri gerektiğini belirtiyordu. Barış anlaşması nasıl olursa olsun işçiler bir şeyler yapmadan önce imzalanmalıdır. Ulusal savunma davasına hizmet ederken galip gelirlerse Bonaparte'ın ve bugünkü ucube cumhuriyetin mirasını üstlenmek zorunda kalırlar. Boş yere Alman orduları tarafından bozguna uğratılırlar ve yeniden 20 yıl geriye giderler. Burjuvazi uğruna Prusya ile savaşmak çılgınlık olur. Halkın bütünleşme eğilimi değişik devrim komitelerine kurulması sonucunu doğurmuştu. Fakat emekçiler arasında kargaşa ve düşünce ayrılıkları egemendi. İki sosyalist akım yönetimi almaya çabalıyordu. Her zaman olduğu gibi kendi komplolarına umut bağlayan Blanquiciler ve felaketin onları üste çıkaracağını iddia eden Proudhoncular. Emekçiler onları bilimsel esaslara dayalı eylem programıyla birleştirecek bir partiye gereksinim duyuyorlardı. Devrimci İşçi Partisi'nin olmaması hızla gelişen olayların sonucunu etkiliyordu. Marx bunu öngörmekteydi ve ayaklanmaya kararlı bir şekilde karşı çıktı. Bunun yerine proletaryayı örgütlenmeye ve parti kurmaya çağırdı. Paris alışılmadık bir görüntü sergiliyordu. Akşamları bazı sokaklarda gaz fenerleri yanıyordu. Şık giyimli kalabalık yoktu artık. Bu yıl ilkbaharda gecikmişti. Kasvetli ve pislik içindeki başkentte açlık ve soğuk tehditkar bir şekilde kol geziyordu. Bitkin düşmüş cılız çocuklar, acınacak durumdaki yaşlılar, sokaklarda bir parça ekmek için fırınların kapılarını çalıyorlar, sessizce para dileniyorlar ve yazgılarına ağlıyorlardı. Hastalıklar ortalığı kasıp kavuruyordu. İlaç ve gerekli tıbbi yardım yoktu. Kahrolası, bu soğukta yemek için karga dahi bulamazsın. Tüm fareler kenti terk ettiler. Yazık, kahrolayım ki onların etinin pekala yenilebileceğinden emin oldum artık. Benim ihtiyar kendisine piliç eti getirdiğimi düşünerek yediği fare çorbası sayesinde kendisini epeyce toparladı. Bütün iş inanmakta elbette. Aman tanrım, neler konuşuyorsunuz pis herif, biz günahkarları bu pisliklerle mi besliyorlar? Bil ki aç kaldığında İsa'nın değerli nişanlısı olursun. Pis kemirgenleri yemektense ölmek daha iyidir. Rahipler ruhsal gıdayla besleniyorlar. Derler ki bu 3 kap et yemeği ve bir sürahi şarabın üstüne yenmiş iyi bir tatlı gibidir. Zavallı rahiplerimizi rahat bırakın, onlar biz tok olalım diye dua ediyorlar, diyerek konuşmaya katıldı ihtiyar bir kadın. Eğer kilisedeki pederler iktidarda olsalardı biz acı nedir bilmezdik. Ben kadınlara erkeklerle aynı hakları vermemek gerektiğini söylemişimdir hep. Onlar bugünkü gökyüzü gibi karanlıktırlar ve Fransa'yı papazlarla, manastırlarla kuşatırlar. Eh, bunun nasıl bir kadın olduğuna bakılmalı. 93 ve 48 yıllarında onlar barikatlardaki kavgalarda bizden geri kalmadılar. André Leon'un kalemi tam bir kırbaçtır. Louise Michel nelere değmez ki? Dövüşken bir kızdır. Hiçbir şeyden korkmaz. Daha geçenlerde belediye binasına 300'den fazla kadını getirdi. Hemen hepsi hiç zaman kaybetmeden ön saflarda yer alma talebinde bulundular. Öyle atak kızlardı ki Louise Michel gibi bir öğretmen her subaya cesaret dersi verir ve hepsine taş çıkartır. Özgürlük de zaten dişil bir sözcüktü diye ekledi bir genç. Ustaca bir savunma. Doğrusu siz İşçiler Birliği'nin üyeleri de Mara ve Babeuf'ün torunlarısınız değil mi? Louis bugünlerde Parislilerin neler yaşadığını anlayabilmek için dükkanların önünde kuyruklardaki tartışmalara kulak kabartıyordu. Bir keresinde Enternasyonel'in Paris şubesinin toplantısında Varlin'i dinlemişti. Varlin onda güçlü bir etki bırakmıştı. Onunla daha yakından tanıştıktan sonra güncesine şunları yazmıştı. Öjen Varlin köy kökenli, tam olarak aklı ve yüreğiyle hareket eden bir emekçidir. Bu nitelikleri kendisinde toplayan bir insan entelektüel anlamda diğerlerinden daha gelişmiş ve ileridedir. Bana öyle geliyor ki Varlin hem güçlü hem de çocuk kadar saf ve yetenekli bir gönül insanıdır. Kürsüde konuşurken, gazete sütunlarında ya da insanlarla yüz yüze iletişim kurarken, kitap mı ciltliyor, Enternasyonel'in bir şubesini mi yönetiyor, ulusal ordu müfrezesine mi komuta ediyor, dostların bulunduğu bir toplulukta şarkı mı söylüyor, anlayamazsınız. Tüm bunlar ona kendine özgü, bilge, içten ve yürekten bir konum kazandırıyor. Kuşku götürmez yetenekliliğinin bir işareti olan ensesi, çıkıntılı kocaman kafası, gür saçları ve şakaklarından başlayan gür sakalları olağanüstü. Topu topu 32 yaşında ama saçları ağarmış, çok düşündüğü, çok acılar çektiği ve başkalarının 100 yılda başaramayacakları kadar çok şeyler yaptığı için. Yüzü sakin, düşünceli ve hüzünlü. Tıpkı bir ejderhayı öldüren Bizans fresklerindeki Muzaffer Georgi gibi eski din savaşçılarına benziyor. Bana çekiciliği ve sağduyusu sayesinde bugün oldukça fazla sayıya ulaşan Enternasyonel'in Paris şubesi üyelerinin 1/4'ünü ikna ettiğini söylüyorlar. Ben bunu anlıyorum. Varlin yaydığı inanılmaz enerjiyle söyleşi yaptığı insanları dinlemesini öyle iyi biliyor ve onların gereksinimlerini algılıyor ki sonuçta herkes için önemli biri oluyor. Fransız proletaryası doğuştan yetenekli böyle bir insanla ne denli övünse azdır. Öjen Varlin, değişik ülkelerin emekçilerinin saygısını kazanmış bir insandı. 60'lı yılların sonunda Cenevreli inşaat işçileri ücret artışı talebiyle grev yapmışlardı. İşverenler onların talepleri karşısında inatla direniyorlardı. O zaman Varlin, greve gidenler yararına imza kampanyası açmış ve bu konuda gazeteye ilan vermişti. Onun hazırladığı imza listeleri elden ele dolaşıyordu. Tekstil, taş kalıp, matbaa, teneke, demir yolu ve maden işçileri, Enternasyonelci ciltçinin bu çağrısına hemen karşılık vermişlerdi. komşu İsviçreli işçilerin zafer kazanmalarına yardımcı olacak sayıda imza toplamış ve dünya emekçi dayanışmasının ne olduğunu görmüştü. Bir süre sonra Napolyon hükümeti Enternasyonel'in şubesine karşı mahkeme sürecini başlatmıştı. Suçlananlar arasında Varlin de vardı. Savunması tüm Paris'te yankı uyandırmıştı. Siz mevcut düzeni her ne pahasına olursa olsun korumak, biz sosyalistler ise bu düzeni değiştirmek istiyoruz diyordu yargıçlara yoldaşlarını savunurken. Zenginlerin ayakları altındaki toprak kayıyor. Bugüne dek tarih arenasında herhangi bir haksızlığı ortadan kaldırmak için ancak grevler sırasında sesini duyurabilen bu ezilen sınıf, yani işçi sınıfı, sonunda kötülükleri ve acıları yok etmek için ne yapılması gerektiğini öğrendi. İşçi sınıfının haklı davasına engel olmamak sizin için çok sağduyulu bir tavır olur. Burjuvazi emekçilere güç kullanımı ve katı uygulamaları dışında hiçbir şeyle karşı koyamaz. Fakat güç kullanımı patlama sürecini hızlandırır. Varlin hapisten çıktıktan sonra politik mücadeleye daha büyük bir gayretle sarıldı. Uygulamada sık sık kendi görüşlerini savunup uygulamasına karşın uzun süre Proudhoncu görüşün taraftarı olarak kaldı. Fakat Proudhonculuk onu düş kırıklığına uğrattığından zamanla Marx'ın öğretisine yaklaştı. Bitmez bir enerjiye sahip olan Varlin, devrim davasında bitkin düşünceye kadar çalıştı ve daha da güçlendi. Kendisini büyük ve önemli bir davaya adayan tüm insanlar çok güçlü bir enerji dönüşümünden yararlanır. Varlin kendisini proletaryanın birleşmesine adamış ve bu yolda çok şey elde etmişti. Yazılarından birinde gururla şunları belirtiyordu. Bugüne kadar bizi hor gördüler, pervasızca kullandılar. Çünkü birleşmiş değildik ve güçsüzdük. Şimdi bizi dikkate almaya başlıyorlar. Bu bir karşı koyma dönemidir. Çok yakında hepimiz birleştiğimizde fiilen ve hukuken emeğimizin birleşik gücünü değerlendirme hakkını talep edebileceğiz. Bu da adaleti sağlayacaktır. İşte o zaman parazitlerin yeryüzünden silinmesi gerekecek. Eğer isterlerse üretici ve yararlı insanlar olmaları gerekecek. Bakunin Varlin'i kendi safına çekmeye çalıştı. Fakat başarısızlığa uğradı. Bu yetenekli ciltçi onu desteklemiyordu. Anarşistlerin önderi, Fransız şubesinin onun yalanlarına teslim olmayacağını, genel konseye karşı ayaklanmaya yol açacak entrikaların ağına düşmeyeceğini bir kez daha anlamış oldu. 1870 yılında Paris'teki enternasyonel üyeleri huzurunda yaptığı konuşmasında Varlin şu önemli sözleri söylüyordu. Biz halkın mutlak egemenliğini, halk iktidarını talep ediyoruz. Dünya toplumsal cumhuriyeti ilkesini onaylıyoruz. Varlin yeni bir güç kazanmıştı. Onun harika ince sesi kendinden emin olarak çınlıyor, hafif kamburlaşmış omuzları, tüyleri kabaran bir kuş gibi birden doğruluveriyordu. Hareketlerinde uçarcasına bir rahatlık vardı. Bu tutkulu devrimci gerçek mutluluğu tanımıştı artık. İmparatorluğun devrilmesinden sonraki sonbaharda Varlin ulusal orduya girdi ve taburlardan birinin komutanı oldu. O silahlı emekçilerin karşı devrime karşı en büyük güç olduğunu iyi biliyordu. Varlin'in üyesi olduğu Ulusal Ordu Merkez Komitesi, silahlı halktan güç alan halk iktidarının ilk ve gerçek organı olmuştu. Adolf Thiers 74 yaşına basmıştı. Bu ceketini zorlayan kocaman bir göbeği olan, kalın, biçimsiz enseli, ince eğri bacaklı bir cüceydi. Çökük avurtlu, leş yiyen kuşların gagalarını anımsatan çengel burnu, kırışık sarkık yüzü ve kaplumbağa kabuğu görünümlü çerçevesi olan kocaman gözlüklerinin ardına gizlenen rahatsız edici bakışları sanki kötü yüreğini ve tehlikeli zekasını yansıtıyordu. Makam düşkünlüğü ve pintilik gençliğinden beri onda bir tutku haline almış ve işte şimdi yaşamının son demlerinde iktidarı elde etmiş ve damarları dışarı fırlamış titreyen elleriyle hep hedeflediği şeye sıkı sıkıya sarılmıştı. Acıma Thiers'e yabancı bir duyguydu ve proletaryaya karşı acımasızlığını politikanın acımasız bir uğraş olduğuna dayanarak açıklıyordu. Tarih sahnesine zaman zaman gücünü insan soyuna duyduğu derin nefretten, çevresindekiler üzerinde hipnotizma derecesinde etki eden, kendine güvenden ve her türlü alçakça yola başvurmaya hazır olmaktan alan, tuttuğunu koparan, ruhsuz, acımasız iktidar düşkünleri çıkar. Yalnızca iyi niyetli insanlar değil, Zeki, dürüst politikacılar dahi vicdanını yitirmiş bu tür kurtların gerçek yapılarını zamanında kavrayamazlar ve genellikle onların kurbanı olurlar. Thiers, geçmişteki karşı devrimcilerin deneylerini en ince ayrıntılarına dek incelemişti. Tarih onun için bir askeri strateji uzmanı ve taktisyeninin haritasına dönüşmüştü. Geçmiş devrimin kan emici, cahil cellatı Cavaignac onun hoşuna gidiyordu. Fakat o Cavaignac'ı oldukça yufka yürekli ve uzağı göremeyen biri olarak kabul ediyordu. 1848 yılında Parisli işçilerin katillerinin hükümet tarafından satın alınmış haydutlardan oluşan seyyar burjuva ordusu olduğunu anımsayan Thiers, Paris'e saldırı için gizlice hazırladığı imha ordularının generallerine askerleri iyi beslemelerini ve onlara iyi davranmalarını öneriyordu. Hem aç gözlü hem de pinti olan Thiers, mali sonuçları ne olursa olsun hükümet ordusunda yer alan subayların nasıl satın alınabileceğini öğrenmişti. Thiers insanları aşağılar ve daha sonra kendisi ve kendisine bağımlı olduğu zengin sınıflar ve mali sermayenin çıkarları için kullanmak amacıyla onlardaki kötü içgüdüleri, eğilimleri teşvik etmeye, geliştirmeye çalışırdı. Devrimci Parislilerin askerler üzerindeki etkisinden korkan Thiers, askerleri başkentin isyancı havasından, gazeteler ve ulusal ordu propagandacılarından uzak tutmak için sıkı korunan ve yalıtılmış kışlalara yerleştirilmesi direktifini verdi. Thiers, Alman başbakanından destek bulmuştu. Yaşlanmış Bismarck'ın kocaman, gülümseyen yüzü bir boğayı andırıyordu. Benekli kan bürümüş damarlarıyla patlak gözleri, kırmızı boynu, kat kat yağ bağlamış çenesi bu benzerliği daha da pekiştiriyordu. Kendisine itiraz edilmesine katlanamaz, kolayca parlar, böyle anlarda gürültülü nefes almaya başlar, her nefeste ıslık sesi çıkarırdı. Alman başbakanının en sevdiği tarihi kahramanlardan Hun İmparatoru Attila da aynı derecede inatçıydı. Bismarck'ı muhteşem bir diplomat olarak kabul ederlerdi ve o da bununla gurur duyardı. "Benim tüm diplomatlığım düşündüklerimi söylememden ibarettir," derdi hep kısık, ince sesiyle. Bismarck'a en yakın kişilerden biri, ona Fransa-Prusya Savaşı sırasında sürekli eşlik eden, büyük bir kariyer yapmayı başaran ve nasyonel liberallerden Reichstag üyesi olan 43 yaşındaki banker Johannes Michel'di. Bismarck, geniş bilgisi ve siyasal ileri görüşlülüğünden dolayı emrindeki Johannes Michel'e değer veriyordu. Genelde şüpheci olan başbakan, ondaki ölçülülük, sır gizleme yeteneği, dış görünüşüne verdiği mütevazı önem nedeniyle Michel'e tümüyle güveniyor ve ondan gizlisi saklısı olmuyordu. Michel de insanları okumasını bilen Bismarck'ın da bir türlü açıklayamadığı bir şeyler vardı. Başkomutanın Versay'daki karargahında hiç kimse, başbakanın en güvendiği memurlarından biri olan bu kişinin bir zamanlar gençlik yıllarında Komünistler Birliği'nin aktif üyesi ve bizzat Marx'ın öğrencisi olduğunu bilmiyordu. 1849 yılından sonra Johannes Michel, Alman komünistlerinden işçi Klein, Solingen'den Fritz Moll ve diğer bazı kişilerle illegal çalışmalara başlamış ve sıkı kovuşturma günlerinde çok tehlikeli ve önemli propaganda çalışmaları yürütmüştü. Marx'ın Londra, Dean Street 58 adresine gerçek adıyla imzalayarak gönderdiği mektuplarında illegal ilişkilerini ve illegallerin çalışmalarını anlatırdı. Könlü komünistlerin yargılanması sonunda gericilerin estirdiği rüzgar, kararsızların ve tesadüfen harekete katılanların kopmasına yol açtı. Michel, öğreti konusunda değil de karlı bir evlilikle elde ettiği refahı ve yaşamı feda etmeye değip değmeyeceği konusunda ikileme düşmüştü. Hiç zorlanmadan zafer umutlarının pek dayanağı olmadığına ve yaşamını yakıcı devrim ateşinden uzak geçirmenin daha akıllıca olacağına inandırmıştı kendisini. Düşmek kalkmaktan daha kolaydır. Birinde hareketsizlik egemendir, diğerinde ise engelleri aşmak ve epeyce güç harcamak gerekir. Michel geçmişiyle bağlarını koparmıştı. İdeolojik cesaretini bir yana bırakıp başarılı bir memur olarak kariyer yapmaya başladı ve onu yanına alıp ön plana çıkaran Bismarck'ın güvenini kazandı. Michel, Marx'ın onun illegal bir komünistken yazdığı ve Alman despotizmi ve onun liderine cesurca saldırılar içeren mektuplarını her an ortaya çıkarabileceği korkusuyla sarsılıyordu. Fakat bakan olma hevesindeki bu parlamento üyesini korkutan yalnızca bu değildi. komünizmi terk ettikten sonra bile Marx'ın onda uyandırdığı derin saygıdan da bir türlü kurtulamıyordu. Hanover'de kendi inisiyatifiyle Enternasyonel'in önderiyle görüşüp kendisine hizmet etmeye hazır olduğunu söyledikten sonra gericilerin komünist harekete karşı planları hakkında onu bilgilendireceğine söz verdi. Marx'ı Almanya'da kendisini tehdit eden tutuklanma konusunda Michael bilgilendirmişti. Tüm 1871 kışı ve ilkbaharında Bismarck'ın yanında bulunmuş ve Prusyalı komutanlarla Tiyer hükümeti arasındaki görüşmelerle ilgili bilgileri ilk ağızlardan almıştı. Gericilerin Paris'e müdahale planlarıyla ilgili bilgileri almanın Marx için ne denli önemli olduğunu bildiğinden Michael ona bu bilgileri anında aktarıyordu. Fransa'da yürütme erkini elinde bulunduran ve ülkesine Bismarck'a satan Thiers, yaşlılık belirtilerine karşın inanılmaz bir performans sergiliyordu. İnsanlara duyulan nefret ve iktidar düşkünlüğü, dünyayı altüst etmeye yöneltebilecek güçlü etkilerdi. Mart ortalarında Thiers, Versailles'da halkına ihanet eden ulusal meclis üyeleriyle iki gün sonra da Paris Emniyet Müdürlüğü'nde Orlean Monarşisi'nin kurulmasıyla sona erdirilecek karşı devrim komplo planını gizlice görüşmüştü. Ulusal ordunun elinden topların alınması, merkez komitesi üyelerinin tutuklanması ve işçilerin silahsızlandırılması tasarlanıyordu. Sonbaharda reşit olan tüm Parisliler silahlandırılmıştı fakat halk yine de kendi topçu birliklerinin olmasını istiyordu. Belleville'deki bir toplantıda emekçiler top üretmeyi önermişler ve bu amaçla kaynak yaratılmaya başlanmıştı. Parisli emekçiler onları desteklemiş ve çanlar, heykeller eritilerek bunlardan top dökülmüştü. Toplara Marianne adını koyan Parisliler, sözlerini gözü pek bir topçu erinin yazdığı şarkıyı söylüyorlardı. Marianne varoşlarda doğdu, halkın elleri yarattı onu, halkın evlatlarına ateş etmeyecektir hiçbir zaman. Eğer çıkarsa bir gün karşısına sinsi planlarıyla bir kavanyak, Marianne ateş edecektir tüm özgürlük katillerine. 18 Mart'ta polis, jandarma ve tüm askeri müfrezeler kentliler tarafından fark edilmemek için bütün güvenlik önlemlerine uyarak Paris'e hareket ettiler. Bu operasyonu emirlere itirazsız uyan ve Thiers'e bağlı General Binut yürütüyordu. Güneş henüz doğmamıştı ve yeşile çalan şafağın habercisi ışınlar, yıldızların parıltısını bastırarak gri ufku ağır ağır aydınlatıyorlardı. Montmartre sokaklarından birinde ulusal ordudan 7 kişi Parisli emekçilere ait topları ve mitralyözleri koruyordu. Ayak seslerini duyan nöbetçi tüfeğini doğrulttu ve "Kim var orada kıpırdama" diye bağırdı. Kendisine ateşle yanıt verildi. Ağır yaralanan nöbetçi nemli toprağa yığılıverdi. Nöbet tutan solgun, temiz yüzlü kız ona doğru koştu. Bu Parisli emekçilerin çok iyi tanıdığı Cumhuriyetçi Louis Michel'di. Ölen yoldaşını sararak ve silahını dalgalanan çuhadan yağmurluğunun altına saklayarak bir an önce alarm vermek ve bu haince saldırıyı kente duyurmak için hemen yerinden fırladı. "İhanet kardeşler, ihanet!" diye kendinden geçercesine bağırıyor, yakınındaki top alanında nöbet tutan ulusal ordu askerlerinin dikkatini çekmek için tepeden ateş ediyordu halkın bu gözü pek ve uyanık kızı. Bu sırada Vinoy'un ordusu şehrin birkaç tepesini kaşla göz arasında kuşatmıştı.